Kafamda Deli Sorular'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bayağıdır bölüm gelmiyordunuz. Ahmet Hoca olmayınca bölüm atmıyorum galiba. O yüzden Ahmet Hoca ile direkt yapınca bölüm yeniden yapmaya başladım. Merhabalar Ahmet Hocam, nasılsınız?
Merhaba sevgili Mertcan, sen nasılsın?
Teşekkür ederim hocam. Bu kanalda bir süredir 2-3 haftadır falan bölüm atmıyordum. Herhalde sadece siz de atmak istiyorum. Daha çok bana şey veriyorsunuz, enerji veriyorsunuz bu konularda. Çünkü diğer türlü tek yapınca da biraz zor oluyor. Kendi işte malzemem de kalmıyor. Sizle karşılıklı bir sohbet havasında olunca bölümler daha da güzel ve şey oluyor diye düşünüyorum. Siz de bilirsiniz o duyguyu.
Demek öyle. O zaman faturayı gönderirim ben sana.
Tabii hocam. hocam onu kayıt dışı olarak, off the record olarak konuşuruz. Evet, bugün sizle önceki bölümlerde konuştuğumuz bir kavram üzerine gideceğiz. Arabesk ruh hali mi desek, arabesk bulutu mu desek, genel bir insanımızda böyle bir şey vardır. Ben kendimi bildim bileli. Her şeyde vardır. Müzikte vardır. Filmde vardır, okuduğu kitap kahramanında vardır. Genel bir, sadece bilmiyorum dünyada da böyle mi ama Türkiye özgü bir arabesk bir yapımız var. Onun üzerinden gitmeyi düşünüyorum. Nasıl girelim tamam. Hocam?
Arabesk müzikten girelim.
Tamam hocam.
Şimdi arabesk müzik, arabesk kavramı da oradan çıktı zaten. 1980'ler acayipti. Mertcan, niye arabeske yönelir insan? Yani şöyle arabeskin tarihçesi falan diye akademik girmeyelim de niye arabeske yönelir insan, onu anlamaya çalışalım. 1980'lerde toplum o Yeşilçam filmlerinden bu Ferdi Tayfur'un, Orhan Gencebay'ın, Müslüm'ün müziklerine neden yöneldi? Ne oldu? Asıl soru bu. Yani oradan sonra nasıl bir şeye çıktı? Yani arabeski nasıl bir kültür haline getirdi ve bu böyle devam etti.
Hocam yani şu anda benim tek şeyim darbe oldu. Darbeden sonra mı oldu acaba bir şeyden?
Darbe falan diyorsun da darbeden haberin yok. Sen onu, o yolları yaşamadığını düşünüyorum. Kaçlısın? 90?
95'im hocam.
Yani işte 80, bayağı 15 yıl
yok,
sonradan.
Yok şey için dedim. Yeşilçam 1980'de direkt bitti ya mesela. Sonra Türkiye bambaşka bir şeye geldi. Orada zaten darbeyle bir şey oldu. Kontrol mekanizması arttı en azından. Ama sonra bir ordu çekildikten sonra Türkiye'nin bütün işte kontrol sonrası insanlar biraz sapıttı gibi geldi bana. Öyle bir uzaktan tabii, bakınca.
Tabii etkiye tepki bu. Yani sonuçta dünyadaki hiçbir şey sevgili Mertcan sosyal olaylardan bağımsız değildir. Sanat tamamen sosyal olayların bir yansımasıdır insana. Darbeden sonra ben hatırlıyorum abi lise yıllarında. Bak bir anımı anlatayım, arabeski oradan ne kadar döndüğümüzü zaten insanlar bilecek. Şimdi darbeden sonra biz lise öğrencisiydik, okula milli güvenlik dersinde subaylar geliyor falan. Subay geliyor ama seni salonda topluyorlar ve büyük bir spor salonunda bütün liseleri toplamışlar. Bir tane yüzbaşı geliyor ya da binbaşı geliyor neyse. Dikkat diye bir bağırış, bildiğin okullar kışlaya döndü. Yani hazır ola geçiyorsun falan, bir tek tüfeksizsin yani, anladın mı? Öyle bir hale geldi. Şimdi bu kadar ağır kontrolün olduğu bir yerde. Bir de toplum o zaman çok şey de değil. Daha öncesinde ideolojik bir toplum vardı. Kitaplar okunuyordu falan filan, anladın mı? Kendine göre bir 70'lerde entelektüel bir yapı vardı. 68 kuşağı diye bir kuşak var. Bak duymuşsundur bunu Mertcan. Nedir onlar? İşte onların da bir belli bir ideolojisi vardı. Hani kitaplar okunurdu, Rus edebiyatı okunurdu falan, entelektüel tartışmalar vardı. Darbe bir geldi. Abi bütün kitapları yaktı. Bildiğin distopya yani, distopya. Gezemiyorsun. Bir kasabayı yüzbaşı yönetiyor falan. Bütün şehirler, kasabalar kışlı oldu. Şimdi sen böyle bir dünyada, bu kadar baskının altında, korkunun içinde ki çünkü bu darbeciler gittiler, sağcıları solcuları asıyor, ondan sonra içeride işkenceler yapıyor falan filan, bir korku toplum var. Ya acılısın yani Mertcan. Yani acılı olunca ne olacak?
Bastırılma var. O bastırılmayı da bir yerden çıkarmak gerekiyor. O da herhalde insan ruh haline tezahür ediyor.
Tabii ya. Acı senin nereden? Mesela Nasıl dışa vuruyorsun acıyı? Müzikle dışa vuruyorsun, sinemayla dışa vuruyorsun. Yani orada insanlarda artık kitabı okuma, korku, ideolojik korkular falan filan öyle bir kitle çıktı ki ortaya. Abi hödük bir kitle. Okumuyor, yazmıyor, acı ve korku üzerine 80'ler faciaydı. Birileri böyle eskiden her şey saygı vardı falan diyen kitleler var ya, onlara o kadar kızıyorum ki ne saygısı abi, çok kötüydü ya. 80'lerde genç olmak diye bir roman yazabilirim yani. Gerçi o dönemin filmleri falan çekildi. Ama kötüydü abi. Sonra tabii dışa vurdun. İnsanlar, aşklar mesela problemliydi. Onlar da korku üzerine. Zaten bir anda şey olmuş. Şehirleşme, gecekondulaşma artmış. Şimdi gecekondulaşma artınca ne yapacaksın abi? Şimdi bir tarafta gecekonda yaşıyorsun. Şehirli bir kıza aşık oldun. Kız tabii sana bakmadı, beğenmedi. Ah, dibine vurdun şeyin yani hayatın. Ondan sonra ne yapacaksın? Gelsin Ferdi Tayfur'un, Orhan Gencebay'ın seni teselli eden şarkıları. Batsın bu dünya.
Ya hocam zaten bu gerçekten öyle. Anadolu'da mesela, hatta Nuri Bilge Ceylan'ın da bir filmi vardı, Uzak diye. Anadolu'dan çocuk geliyor, evet. Çalışmıyor. O da şeyli kızları görüyor. Kızlara bakıyor uzaktan, kendi kendine gelin güvey oluyor, sonra dertleniyor, içmeye başlıyor falan. Ama kızın haberi yok yani.
Kızın haberi yok. Aynen öyle. Kızın haberi yok. O kendi kendine büyük aşklar yaşıyor, ölümsüz aşklar falan. Kızın haberi bile yok abi. Tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış ya. Öyle aşklar vardı. Tabii böyle sınıfsal problemler. Bir de önceki dönem 70'ler 60'lar kendini teselliyi kitaplarda buluyordu, ideolojide buluyordu, tartışmalarda buluyordu. Yani iyi veya kötü, kendi içinde bir özgürlük vardı. 80'ler tamamen askeri baskının içerisinde, işte bu kapanmışlık, yalnızlık, korku sana arabesk bir dünya üretti. Yani filmlerde öyle baksana. Yani o Cüneyt Arkınlar falan gitti. Edisonlar, İzzet, o naif aşklar gitti. Bir anda İş erotizme ve arabeske döndü. Yani libidoya ve yalnızlığına hitap eden bir şey, bir sanat oluştu.
Evet. Yani
bu filmleri hiç izledin mi bilmiyorum. Orhan Gencebay'ın, Ferdi'nin, Müslüm'ün, evet. Facia ya. Küçük Emrah çıktı sonra. Yani toplumu ajite ediyorsun. Nereden ediyorsun? Küçük Emrah'ın mesela hemen annesi şey olur yani, babası sarhoştur falan, annesi kötü yola düşer, orospu olur falan. Çocuk böyle bir düşünsene, bu işte bir toplumun başına gelecek en büyük trajedi. Orada bunu gösteriyorlar. Ve adam diyor ki bak, bir acı, bir acıya nasıl katlanabilirsin biliyor musun Mertcan? Senden daha kötü bir acı çeken birini görerek katlanabilirsin. Arabesk dünya bize bunu gösterdi. Orada hep sonunda sevgililer ayrılır, birisi mutlaka ölür sevgilinin falan. Sen dersin ki ya ulan bu daha kötüsü var. Bugün o işi Müge Anlı'nın programları ya da sabah programları görüyor. Yani yaşlı işte o 80'lerdeki genç kadınlar falan şimdi yaşlanmış, anneanne babaanne olmuş. Oturup o acılı şeyleri izliyorlar. Diyorlar ki evet, benden kötüsü de var. Oh, rahatladım yani, o şey budur.
Hocam bir de ekstra şeyi söyleyeceğim. Mesela Yeşilçam okuması bence de çok doğru bir okuma. Çünkü Yeşilçam'daki bilmeyenler vardır. Oradaki filmler sipariş usulü yapılıyor. Siz de biliyorsunuzdur. İşte Anadolu'dan işte bu sinema sahiplerinden paraları toplayıp işte oradakiler ne talep ediyorsa onu çekiyorlar. Yani burada şey de yok. Baştakiler sana arabeski dayatmıyor. Toplum ne istiyorsa onu yapıyor adamlar. Ya o da...
Ya Yeşil...
Buyurun hocam.
Evet.
Şey diyecektim ekstra son olarak. Yani o yüzden Yeşilçam sinema şeyini görürsek o toplumun ne halde olduğunu aslında gözlemleyebiliyoruz filmlerden. Ne hale? Türkiye'nin bir projeksiyonunu izleyebiliyoruz. O yüzden çok değerli yani.
Tabii Yeşilçam da bu arabeskten falan iyi değildi. Ya Yeşilçam şehirli arabeskti. Mertcan şehirli. Şimdi bak, Yeşilçam filmlerinde genelde Sefa Önal vardır. Bak, %80 filminin senaryosunu o adam yazmıştır. Rahmetli oldu şimdi. Ya, bugün biz Türk dizileri dediğimiz zaman bir klişe vardır önümüzde. Zengin olan fakir kız, işte yalılar, jipler falan filan. Bu klişe hiç değişmez. Ya zengin, evin zengin oğlu o evdeki fakir hizmetçi kıza falan aşık olur. Yani ya da zengin kız işte oradaki fakir gecekondu oğlana aşık olur falan. Abi şey de öyle, Yeşilçam da öyle. Yeşilçam sadece İstanbul'da çekilirdi. Bir de janti adamlardı bu Edisonlar falan, şehirli tiplerdi. Ama arabeskti. bütün fakirler kötü, şey iyi, zenginler, fabrikada hepsi kötü, tamam mı? Bunları eziyorlar, kötü anne baba falan. Bir, yani hep bu romantizm falan bitirdi bizi Mertcan.
Zaten
hayatın gerçeği değil yani bunlar.
Evet yani zaten bölümün genel konusunda da o var. Yani bizim millet gerçekten fazla romantik. Bu her yerde var. Öğrencisinden tutun iş adamına kadar. Bir Avrupalı gibi bakamıyoruz her şeye. İşte Akdeniz ikliminden midir, sıcakkanlı mıyız ama bir yandan da doğuya yakınız, Araplar var falan. Böyle arada kalmış bir kültür.
Abi adam 1600'lerde Descartes'ı çıkarmış ya. Herifle 400 yıldır felsefe üretiyor. Yani bu bir şekilde insanlara bulaşıyor. Yani senin böyle bir filozofun var mı? Yani bir 400 yıldır falan filan. Yok işte bu arabesk hikayelerle bugüne kadar gelmişsin yani. O romantizm her yere bulaşmış. Her yere. Nuri Bilge Ceylan film yapıyor. İşte giden yok gibi 50 bin izlendi mi tamam adamın bu kadar yani. Niye? Çünkü herif gerçekleri suratına çarpıyor senin. Ama insanlar öyle değil. Onu istemiyor. Bana diyor yalan söyle. Ben bunu romantize edeceğim. Yani gerçeği istemiyor. Gerçeği dönüştürüp onu benim sindirebileceğim hale getir. Ben bunu talep ediyorum senden diyor. Yani senin o şeyin doğru. Toplum ne istiyor? Sinema salonlarında herkes neye bakıyor, ağlıyor. Oydu. Ha 80'lerden bir anı anlatayım sana bak. Bu da komik bir anıdır.
Tabii hocam.
Biz gene şeyiz ergen dönemlerimiz. Videolar çıktı o zaman. Videolar. Yani iyice boomerlığımız anlatıldı. Burada belli oluyor ama ne yapayım söyleyeceğim.
Estağfurullah hocam.
Bir 1980'lerde ondan önce 80'lerden önce tek kanal var. Yani TRT var. Yani şeyde de 80'lerde de tek kanal var TRT. Haftada bir Türk filmi oynuyor. Tamam mı? Ya herkes ona bakıyor. Türk filmlerine mecbursun. TRT'den başka kanalı yok ki. Neyse bizim işte dayım şey getirmiş. Bir video almış bir tane. Ondan sonra video kaset satanlar çıktı. Ve işte Betamax, VHS falan kasetler. Ve bir anda Türk filmleri bolluğu başladı. Gidiyorsun kasetçiden alıp video oturuyorsun, video seyrediyorsun falan. Abi bu nasıl bir Türk filmi açlığıdır? Dayımlara bütün sülalenin kadınları toplanıyor akşama kadar şey. Ağlak Yeşilçam filmi izliyorlar. Arabesk filmleri izliyorlar falan. Allah'ım evde kimse yok. Adamlar geliyor nerede bunlar? Film izliyorlar. Evde işler falan filan aksıyor. Abi çocuklara bakan yok, yemek yok falan. Böyle bir dönem yaşandı. Dayım gitti sattı yani. Çünkü bütün ailenin o geliyor eve. Evde bir dünya kadın oturmuş film izliyorlar. Başka bir şey yapılmıyor. Böyle bir açlık vardı. Ondan sonra işte bak o dönemdeki teselli de oydu o insanlarda, o kadınlarda.
Hocam bir de şey diyeceğim mesela biz iyi güzel örnek veriyoruz işte darbe oldu bir şey oldu toplum bir yere geldi ama ben mesela kendimden örnek vereyim benim de bir arabesk dönemim oldu yani bu işte üniversite zamanlarında bazı arabesk şeyleri izlemeyi seviyorum dinlemeyi seviyorum mutlu olsam da gene o mutsuz şeyler hoşuma gidiyordu yani bunun başka bir şeyi olmalı yani bilmiyorum DNA'mıza mı kazındı yoksa çevremizdekiler öyle diye bize normal mi gelmeye başlıyor? Ya ana temaya baktığımızda bu işte Türk toplum yapısının fazla romantize etmesinden kaynaklı mı bir şey? Çünkü biz her şeyi üstte yaşıyoruz. Dini de insanlar işte belli bir dine sahip olduklarını, inandıklarını söylüyorlar ama kimse şeyine bakmıyor. İşte yalandan üstün körü sadece bir sürü %99 Müslüman ama... Gerçekten ne kadar Müslüman var. Oralara çok girmiyorum. Ya öyle bir şey
din,
var yani.
Din romantizmi de var tabii. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Biz oturup burada entel dantel eleştiriler yapıyoruz ya. Bu normalde. Sevgili dostum. Ben de 1980'lerde falan filan Cengiz Kurtoğlu. Bak şunu biz izledik bizim nesil. Cengiz Kurtoğlu'nun kaseti çıkacak. Şeyde bekliyoruz ya. Kasetçinin önünde. Yani yeni albüm çıkıyor. Of. Yani bekliyorsun kuyruk var. Bunları... Biz de arabesk olduk bir dönem. Şimdi sen kalkıp bunu ta yıllar sonra böyle bir eleştiri yapıyorsun falan, belli bir şeyler okumuşsun, bir yere gelmişsin falan ama sonuçta sen de bunun içinden çıkıp geliyorsun. Ben Cengiz Kurtoğlu'nun bütün şarkılarını ezbere bilirim yani. Düşün bak, bu kadar arabesklik ya. Bunda bir problem yok. Bunu aşamıyorsan problem var.
Yani belli bir
Gel.
dönemsel olarak yaşamak normal. Ama önemli olan o çukurdan
Normal tabii.
çıkmak, çıkamamak dert
Tabii.
yani.
Tabii. Tabii. Şimdi sen düşün. Justin Bieber'ın bir dönem dünyada ortalığı kasıp kavurduğu yıllar vardı. Şimdi düşün. O 14-15 yaşında kızlar deliriyor. Yani Justin Bieber için Türkiye'ye de geldi falan. Hatta benim o zaman ben Amerikan lisesindeydim. Kızlar geldi falan. Ertesi işte pazartesi sınav var. Aileleri bunlara baskı yapıyor. Gitmeyin falan filan. Gelip bana sordular. Ben dedim delirdiniz mi siz ya? Ya hayatında kaç defa Justin Bieber izleyeceksin? Git tabii dedim. Hepsini gaza getirdim ve gittiler. Çığlık çığlığıydı. Ertesi gün videoları gördüm. Şimdi şu var. O kızın ona gitmesi, o romantizmi yaşaması problem değil. O kız 30'una geldiğinde hala Justin diye yırtınıyorsa problem o yani. Her yaşın kendine göre bir duygu yoğunluğu olduğu dönemler olur. Mertcan, bunları normal karşılıyorum.
Peki hocam, bu genel biz tespiti yapıyoruz ama yani bu toplum niye hala o zaman bunu böyle kalıtsal olarak yaşıyor?
Çoğu kurtulamıyor bundan. Çoğu kurtulamıyor. Yani bu cesaret ister. Yani biraz yüzleşeceksin gerçeklerle. Şimdi kaç kişi işte klasikleri oku diyorsun. Okumuyorlar. Ya biraz şundan oku, okumuyorlar. Kafana, zekana başka birinin bakış açısını katman lazım ki hayatın başka üniteleri, başka boyutları, başka bakış açıları olduğunu görebilesin. Bizde böyle bir şey yok. Hep aynı. Anlatan da romantik. Bizde roman yazan da romantik. Film çeken de romantik, şarkı yazan da. Ya bizim Türk sanat müziğimiz kaliteli sanat diye yıllarca sattığımız sözlerine bir bakın abi. Hepsi Orhan Gencebay'ın, Ferdi Tayfur'un, Müslüm'ün sözlerinden farkı yok ki. İşte sevdim kavuşamadım, sen beni aldattın zalim kız falan bitti. Bu. Hepsi aynı. Aşamamış, ergenliğini aşamamış bir toplum. Yani senin normalde belli bir yaşa geldikten sonra onu aşman lazım. Yok bak din. Mesela ideolojiden ve dinden gidelim. İdeolojilere bakalım. Al biz üniversite yıllarında sağ sol falan hepsi yani oturup Karl Marx ne demiş diyen solcu mu vardı? Hayır. Nazım'ın şiirlerini okur. Böyle İnce Memed'i okur. Abi romantik böyle şey yapar yani. Solculuk yapardı. İslamcılar oturuyorlar böyle gazavatnameler, böyle acayip acayip hikayeler falan. Hiçbirinin gerçekle alakası yok. Romantik şeyler, yani ideolojiler, dinler, her şey, onlar da gerçekle karşı karşıya kalmış insanlar değil ki. Onu romantize etmişler ama hayat bir şekilde tokatlıyor buna. İşte toplum olarak daha dayağı yiyoruz yani. Yiyip oturuyoruz. Niye? Çünkü gerçek diye bir derdimiz yok kardeşim. Her şeyi romantize ediyoruz. Ondan sonra gerçek tokatladığı zaman da niye ben bu dayağı yedim diyorsun. De yersin yani çünkü şeyin yok. Gerçeği görmen lazım ki onunla nasıl mücadele edeceğini bil. Bilmiyorsun ki sen romantik, arabesk bir dünyada yaşıyorsun.
Yani burada bir Avrupalı gibi yaklaşmak tabii, işte onlar çünkü mantıksal düşünüyorlar, şey olarak bir soruna karşı yaklaşımı da adamların çözüm odaklı. Bizde bir sorun oldu mu gene ortalığı yıkarlar. İşte insanlar orada, işte biraz da şey, ezoterizme geleceğim ama genelde meditasyonlarda da vardır işte, kendini tanı önce, kendinle bir yüzleş. Bu da oraya geliyor yani mevzu. Bizim insanlar kendini o kadar soyutluyor ki, işte bir sorun geldiğinde direkt sorunu dediğiniz gibi romantizme çeviriyor. Hep dışarıdan
Ya işte,
bekliyorlar.
hep dışarı, o bak o uzun saçlı komedyen çocuğun dediği çok haklı. Hani Kadıköy, laik tayfa, yani sekülerler oturmuş burçlar, tarotlar vesaire o ezoterik şeylerle ilgilenmeye başlamış. Abi ötekinden ne farkın var ki o zaman? Bunlar gerçekçi mi Allah aşkına? Venüs'ün retrosu gelmiş işte ben şu bundan bu hallerdeyim falan böyle bir şey. Zenginlik bana Satürn'ün retrosuyla mı gelecek? Allah aşkına zenginliğin kendi içinde bir paradigması, kendi içinde bir kuralları var. Ya da ne bileyim acının, mutluluğun vesairenin. Sen tam bir gerzeksen. Satürn ne yapsın sana abi? Buna nasıl inanıyorsun?
Ya hocam, işte orada da insanların herhalde belli bir inanca ihtiyaçları olmasıyla alakalı bir şey. Onu da doğal karşılıyorum ama işte insanların bu tarz şeyleri kendi hayatlarında benimseyip diğerinin benimseyince onu yadırgaması bana biraz saçma geliyor. Yani o adam sakallı diye mi sana batıyor? Sen de sinek
Ya
kaydı
yok
olarak
bir
başlara inanıyorsun yani.
aynen. Yani evrene haber yolla falan bunlarla çok dalga geçildi ama bak insanlar sevgili Mertcan, insanlar gerçekle baş edemeyince bu tür bilinmeyene yöneliyor, tamam mı? Karma felsefesi var. Nereden çıktı bu karma? Abi işte bakıyorsun İslamcılar köylü, senin seküler ve aydın, tırnak içinde söylüyorum, kafana hitap edemiyor. Eyvallah. Ne yapıyorsun? Karmaya inanmaya başlıyorsun. Karma ne? Eden bulur. Eden bulmuyor ki. Öyle bir dünya yok. Yani işte zamanla o şey, neden bunlar çıkıyor işte? Çünkü hayat zor gerçekten. Bir kavga vermek zor şu hayatta. Herkesin kendine göre bir problemi var. Ve çoğu insan darbe yemiş sağdan soldan. Ve istiyor ki intikam alayım. Bak romantizm, arabesk Avrupa'da 19. yüzyılın başında Victor Hugo ile çıktı. Victor
Evet.
Hugo'nun çok büyük günahı vardır. Niye? Çünkü bizim bugün gecekondulaşmamız Avrupa'da 200 yıl önce başladı. Orada da aynı hayatla, o vahşi kapitalistlerle baş edemeyen fakirler, geniş kitleler. Bir şekilde romanlarda bunların intikamını aldı. Adam ondan okuyordu o romanı. Ya orada teselli buluyor. Yani yalana inanıyor. Ne yapsın? Çünkü gerçeği değiştirecek gücü de yok, cesareti de yok, zekası da yok, bilgi birikimi de yok. Ama hayattan sürekli dayak yiyor. Bari gireyim şu hayata, şu filme, şu romana. Geçici de olsa bir rahatlayayım, yalan beni teselli etsin. Mertcan, olay bu dostum.
Hocam mesela güzel bir edebiyattan girdik de Dostoyevski bu konuda nasıl bir karakter?
Dostoyevski de zamanında okunmuş deli gibi böyle büyük, tamam şöhret edinmiş de, yani belli bir kitle etrafında, gene o dönemde de Rusya'da, Avrupa'da en çok okunan adamlardan biri değil. O gerçeği vurmuş, söylemiş insanların yüzüne. Madame Bovary romanıyla başlayan bir gerçeğe dönüş var. Diyor ki o, bak bu romantizme inanmayın, bu sizi iyice mahvediyor diye adam Madame Bovary diye bir karakter yaratmış. Kadın o romanların ona yalandan söylediği o büyük şövalye aşıklardan hep kazık yemiş ve perişan olmuş. Yani Flaubert de diyor ki bak bunlar romantizm, arabesk yapmayın, böyle bir dünya yok. Hayal kırıklığına uğrarsınız diyor.
Hocam mesela çok güzel yerlere gidiyor. Bir yandan da konuyu açıyor mesela. Nuri Bilge örneği verdiniz de mesela Nuri Bilge bile aslında toplumun gerçeklerini tam olarak vurmuyor bence. O konuda Zeki Demirkubuz tam benim adamım. Adam gerçekten idol yani o konuda. Mesela ben Zeki Demirkubuz'u daha çok severim. Sinema tarafında bu konularda. Gerçekten suratına vuruyor yani adam. Kader filminde mesela şey diyor adam. Herkes kavuşamayacaktır yani. Boş yapmayın diyor. Yani bunlar sevmiş olabilir ama işin sonunda o kız o adamı sevmeyecek diyor. Sevmek zorunda değil
Zekiciler, Nuriciler.
diyor. Yani Nuri Bilge biraz daha bana şey geliyor hocam. Tarkovski şeyi vardır ya, biraz şairane bir adam.
Ya ben öyle bu ayrımcılardan değilim de, sonuçta böyle adamların olması iyidir oğlum bir
Tabii,
ülkede.
tabii,
Ya
tabii.
yani Zeki daha gerçekçi olabilir de, tamam. Yani zaten şeye benziyor bu. Zola da Flaubert Balzac beğenmedi. Ulan sizin gerçekçiliğiniz gerçek mi? En gerçeği ben yaparım dedi. Naturalizmi öyle çıkar derim.
Hocam herkesin kendine göre iyiliği var. Zeki Demirkubuz da kamera kullanmayı bilmiyor falan deyip geçerim ben. Ya böyle
Geçen
tabii buyurun hocam.
İsmail'e sallamış. O İsmail var, İslamcı bir yazar falan. Bayağı sinkaflı olay oldu.
Ya ben onu bilmiyorum. Ama işte böyle değerlerin de olması çok güzel bir şey. Ben zaten Türk sinemasına baktığımızda adam gibi yönetmen yok. Siz de bu sektörde kısa filmlerin son olduğu için daha iyi bilirsiniz.
Yok ya, öyle bir şey değil. Benimki oturup hobi yani.
Olsun
3-5
hocam.
adam toplayıp film çekme, sektör başka bir şey. Orada profesyonel çalışman lazım. Ama baksana, dünyaya sattığına göre Türk dizileri, satılıyor yani, çok iyi satılıyor. Amerika'dan sonra en çok satan Türk dizi satılan, yani satan ülkeyiz. Dolayısıyla demek ki o arabesk ve romantik dünyayı iyi keşfetmişiz ve satıyor.
Hocam çok güzel bir şey aklıma geldi. Sizin Cellad'ın Günlüğü kısa filmi var ya. O da mesela çok arabesk değil mi? Baktığımızda.
Ne yönden?
Konu.
Bana arabesk
Ya mesela orada, hatta o filmi de konuşsak güzel olur. İşte 9 kişiyi öldürmüş bir adam vardı diye hatırlıyorum. Sonra bir imam geliyor, konuşmak istiyor. Ya bir imam 9 kişiyi öldürüp adamdan ne duymak ister ki orada? Neden öldürdün diye geliyor ya mesela. Orada ne beklediniz? Karakterin oradaki asıl amacı neydi sizin için?
valla bizim gibi böyle derin adamlara bir gün Ahmet Ulusoy'la oturuyoruz. Karpuz kabuğuna gemiler yapmak filmi çekti ya, biliyorsun.
Evet.
Yani
Geçen
çok...
de ölüm yıldönümüydü bu arada. Allah rahmet
Evet
eylesin.
evet. Allah rahmet eylesin. Çok sevgili dostumdu. Bunu o filmde şimdi oturdum ben arkadaşlarımla, bir ceviz yeme sahnesi var ama çok erotik bir sahnedir, ama
Evet.
kapalı erotik, ya böyle bir şey yok. Hiçbir çıplaklık göstermeden erotizm yaratabilmenin dehasıdır Ahmet Uluçay. Neyse, yani biz oradan şeyler konuşuyoruz, bu bunu demek istedi, bu bunu demek istedi. Ahmet Uluçay'a sordum ben, dedim dostum ne anlattın? Ya hiç, dedi, kızın ceviz canı istemişti. Bu kadar.
Ya bu gerçekten sinemada öyle bir şey var. Alfred Hitchcock sinemasında da öyledir. Adam mesela dümdüz çekmiş ama makaleler falan yazıyorlar yani. Adam haberi
Tabii
bile yok
tabii.
be.
Bu işler böyledir yani, üstüne konuşturabiliyorsan iyi bir şey yapmışsın demektir. Ama bu şey Celladın Günlüğünde arabeski taraflar olduğuna kesinlikle katılıyorum abi. Sen hangi imam girip de bir tane adamla böyle katille, katil de bu sefer şey derin derin konuşuyor, hayatı sorguluyor
Evet.
falan filan. Ben 9 adam öldürmüş bir paçozun yani o kadar derin konuşacağını ben asla kabul etmiyorum yani.
Hele hocam son sahne var ya, işte bana en şey gözle bakan celladımdır. Celladımdı.
Ha.
O mesela
Evet.
arabeskin tap hali. Sonunda
Bir
bitirmişsiniz abi.
Nirvanası yani, o adam heceleyemez bile. Ulan ölüyorsun, adam boğazına geçirmiş ilmiği yani.
Bu arada izlemeyenler varsa YouTube'da vardır hocam
İzlemesin.
galiba. Baya da eski bu arada. 10 yıl falan olmuştur hocam herhalde. Daha fazla da olmuştur.
2011.
2011. 12 sene olmuş. Ben ilk izlediğimde hoşuma gitmişti. Normalde kısa film falan izleme kültürüm yoktu. Sonra hiç izlemedi falan diyormuş. Ama elinize sağlık. Böyle şeyler yapmak güzel bir şey. Son olarak şey yapıyoruz. Bu konu da baya şeyden koptu ama sohbet tadında olduğu için. Zaten arabesk kültür her şeyin içinde olduğu için, işte Türk edebiyatındaki karakterlerden tutun dediğiniz gibi şarkıya kadar. O yüzden genel bir toplumun şeyine baktığımız, hatta evliliklere bile yansıdığını ben düşünüyorum. İşte bizdeki kadın erkek rolü bile o minimalde ilerliyor. Herkesin rolü belli. Ona göre yaşıyoruz dümdüz. Genel toplumda.
Arabesk olarak mı? Evet. Yani tabii. Yani bu arabesk dünya şöyle bir şey yarattı benim gözlemlediğim. Şimdi şövalye erkekler var ya, bu romantik bir
Evet.
arabesk dünyada. Kadın için ölen falan, tamam mı? Sürekli böyle fedakarlık yapan. Yani sonuçta böyle olunca kadınlarda çıta çok yükseldi, beklenti yükseldi. Ya filmler ve romanlar ve müzikler beklenti öyle yükseltince, abi böyle olmayan erkek kadınlar tarafından sevilmeyen erkek haline gelmeye başladı. Sen bana niye bu ilgiyi göstermiyorsun? Bu kadar fedakarlığı yapmıyorsun falan. Yani sürekli bir beklenti. Yani burada şey için söylemiyorum bunu. Yani kadınlar hep bunu yapıyor, erkekler bu sebep problem bu yüzden çıkıyor diye demiyorum. Erkeklerin de çok arızaları var. Ama konu arabesk olduğu için söylüyorum yani.
Ya biz
Bak
burada
sevgili dostum, şey eski toplum gerçekle kurguyu ayırt edemeyen bir toplum. En bilinen nedir? Kurtlar Vadisi'nde Çakır ölünce cenaze namazı kıldılar ya, yani Çakır için. Şimdi bunu, bak bunu yapan adamlar huşu içinde yaptılar. Kurguyla gerçeği ayırt edemiyor. Şimdi o dizilerden çıkmış birçok insan toplumda dolaşıyor. Kendini Polat Alemdar zanneden tipler. Niye? Kurguyla gerçeğin arasındaki farkı ayırt edemiyor. O duyguyla sana zerk ettiği için bu felsefeyi kafanın içine giriyor seni. Yani iyice sarıp sarmalıyor. Anlatabiliyor muyum?
Ya hocam bu delilik değil mi ya? Mesela Gündüz Vassaf'ın da şey Delili Övgü kitabında der ya işte toplumsal delirme şeyi var yani. Ya gerçekten...
Ateki delilik.
Nasıl bir yerde yaşıyoruz hocam yani böyle düşününce?
Ya toplumun %80'i kadınların şeye bir, yani istatistiksel söylüyorum. Antidepresan kullanıyorlar. Niye? O kadar bir beklenti yükselmiş ki bak... Boşuna söylemedim Madame Bovary romanını. Adam bunu 200 sene önce Flaubert görmüş. Siz bu kadar arabesk, bu kadar romantik yaparsanız kadın erkek ilişkilerini bu kadınları hasta edersiniz diyor. Etti de zaten. Şimdi onlar toparlandı. Değişti, bilmem ne oldu falan. Hayat işte kitap okuyorlar. Daha işte felsefeleri var falan filan. Çeşitli açılardan görüyor. Biz ergenliği aşamadık. Onun için kadınlar korkunç bir beklentiyle yıllardır Yeşilçam'ın, arabesk dünyanın, romanların verdiği bu gazla hep bir şövalye erkek beklentisi içinde. Olmayınca hayal kırıklığı delirtiyor insanı.
Hocam bir de bu arabesk şeyi Arapça kökenli bir kelime galiba.
Tabii. Arabesk yani kelime arabesk o kadar açık ki Arap'tan geldiği.
Arap
yani
tarzı demekmiş hocam. Arap tarzı demekmiş. Tabii, Fransızcadan tabii. Türkçe'ye geçmiş. O da enteresan mesela. Ama bizdeki burada arabesk dediğimiz biraz da şey genel topluma şey yapıp klasikleşmiş kavramlardan bahsediyoruz aslında.
Hayır şöyle. Şimdi arabesk dediğin şey şuradan geliyor. Biz yıllarca Arap kültürünün Leyla ile Mecnunlarını, Hüsrev ile Şirinlerini falan okuduk yani bu toplumda. Hı-hı. Mesela Türk toplumunda işte İslamiyet'i kabulünden günümüze kadar Mesnevilerde Arap ve İran kültürünün hikayeleri anlatıldı. Senin bugün Yeşilçam sineması bir film yazarken beyninin kodlarında bu yıllarca romantik, arabesk, Arap kültürünün şeyleri var, dolaşan hikayeleri var kafasının içinde. Onu yeni bir formda sunuyor sana, güncel bir formda sunuyor, anladın mı?
Mesela yani zengin senin... kız fakir oğlan şeyi.
Evet, tabii mutlaka bir çatışma olacak. Eğer hikayeyi ilginç kılmak istiyorsan bir sınıfsal fark olacak. Leyla ile Mecnun'da nedir çatışma? Düşman kabile çocukları bunlar. Hı. Ya da zengin ve fakir olarak bunları bir araya getirebilirsin. O zaman hikaye ilginç olur.
Ya aslında yani düşünün. Benim demek istediğim de oydu zaten. O toplumsal temel şeyler, temel doğrular vesaire. O tabii. Bizim temelimiz olmuş aslında bir nevi.
Tabii. O şeyden geliyor işte o yılların Osmanlı toplumundaki mesnevilerin romantik hikayeler oluşundan geliyor. Hiçbir tane bir tek bak örneğini gösteremezsin ki gerçekçi hikaye yoktur.
Hocam o zaman biz bundan kurtulamayacağız. Ben bunu anlıyorum burada. Çünkü yüzyıllardır olan bir gelenekten bahsediyoruz. Bu toplumun da zaten o ergen tavrı biraz da işte okumayla vesaire. Sadece okumak da yetmiyor bu arada da. Sonuçta olarak okumuş cahiller de var kafa olarak. Onları da düşünmek gerekiyor ama yani bu kısır döngüden çıkamayacağız gibi anlıyorum ben. Genel bakışta.
Sen bu sevgili Mertcan bunu dert etme boş ver artık. Bak Dante oğlum yanlış yerdesiniz dedi Avrupalılara. Dediğin de 13. yüzyıldı tamam mı? 13. yüzyıldan 21. yüzyıla 800 yıl geçti. Anca toparlandılar tamam mı? Bu işler öyle kolay bir şey değil yani.
Ama hocam bir de toplumsal kalkınma dediğimiz bir şey var ya. Gene toplumdan da bir şeyimiz var yani. Toplum kalkınırsa ben de kalkınırım kafası. Olarak var ya.
Tam tersini düşün bence. Ben kalkınırsam yeter boş ver başkasına.
Hocam siz daha bireyci yaklaşıyorsunuz. Zaten olay oraya gidiyor da Türkiye gibi yerlerde işte kendinizden sormuşsunuz ama gene insanların bir nevi işte kalite artması şey beklentisi de oluyor her zaman. Yani sonuç olarak toplum ne beklerse ona göre içerik çıkar. Siz diyorsunuz ya Nuri Bilge, Zeki Demirkubuz gibileri az diye. Yani ona göre bir beklenti olsaydı bu tarz adamlara daha çok talep olacaktı ve ona göre daha güzel şeyler yapacaktık gibi.
Şimdi bak Tanzimat'a bak. Adam şair evlenmesi yazıyor. 1862'de şair evlenmesi. 1962-2003, 150 yıl önce yazmış bunu. Şair evlenmesi de diyor ki, arkadaşlar diyor, bak görücü usulü evlenirseniz yanlış kızık sana kakalarlar diyor. Bunu yapmayın, vazgeçin. Şimdi 150 yıl önce bunu demiş adam. Yeni yeni karşılık buluyor. Onun için acele etme toplum.
Bizim ömrümüz yetmez. Tamam hocam, ben zaten şeyim. Sizin kafanızdayım ama ben gene de işte sonuç olarak topluma iş yapıyoruz yani şu an. Bir kayıt yapıyoruz, insanlar dinliyor. Böyle böyle konuşup hadi oradan gidin demek de olmuyor yani.
Ben öyle diyorum.
Dost belgesi de okey hocam da yani sonuç olarak burada kimin dinleyeceği de belli değil. Hocam sonuna geldiğimizde toparlarsak bu bölüm bayağı bir şey oldu ya. Normalde biz daha düzenli yapıyorduk ama işte konu biraz daha geniş olunca şey yapamadık. Amatörlüğümüze geldi herhalde. Benim amatörlüğüme geldi moderatör olarak. Toparlayamadık.
Yo, bence çok çok güzel bir muhabbet oldu. Ne var ki bu kadar sistemli iyi bir şey değil. Bırak doğaçlama daha güzeldir.
Hocam zaten sorun da bu galiba. Çok kontrolcülük var bende. Kontrol etmeye çalışıyorum. O da biraz gençliğin verdiği şeyle alakalı herhalde.
Tabii bırak zaten şey vardır bak, bilinç akışı yöntemi vardır. Bilinç akışı yöntemini sürrealistler buldu. Bilinç akışı yöntemiyle bırak abi zihnini, o zaten ne varsa senin içinde kontrol etmeden dışarı çıkarırsan gerçek seni ortaya çıkarır. Bu felsefe iyidir, bırakalım kendisi çıkarsın.
Hocam biz sizinle bir felsefe bölümü de yapalım. Ben gerçekten felsefe konuşmayı daha çok seviyorum aslında. İşin şeyine baktığımda okumalara vesaire bu ara çok felsefe yapıyorum. Hatta son zamanlarda bir de ezoterik tarafı da çok şey yaptım. Oradan bir de tasavvufa geçeceğim. Ama tasavvufa girdim mi çıkamam büyük ihtimal. Bilmiyorum. Bu okumalardan sonra sizde bununla alakalı sohbetler yapmayı da çok isterim açıkçası.
Ya bir gün tasavvufu da eleştirelim.
Evet yani zaten sizin kitabınızda da bunun şeyleri var. Onu da onun üzerine de konuşuruz. Gerçekten bizdeki tasavvufu da romantikleştirme olayı olduğu için insanlar çok başka abi, görüyorlar.
Abi ya tasavvuf o kadar romantikleşmiş ki ya, insanları insanlıktan çıkaran bir forma dönüşmüş.
Anlamını kaybediyor şimdi, bir yerden sonra. Amacını
ona,
kaybediyor.
Ona girmeyelim. Ona orada evet. Konuşacağım çok şey var. Oraya girmeyelim. Çünkü o eğer bir başa gireceksek artık şeyini alamayız. Ok yaydan çıkar. Şimdi oku yaydan çıkarmayalım. Yarım da bırakmayalım. Onu sonra konuşalım.
Tamamdır hocam. Ya yani genel olarak benim zaten ana sorularım belliydi. Bu arabesk toplum neden oldu? Nasıl olacak? Ve biter mi? Cevabımı aldım hocam ben kendi şahsıma göre.
Yani nasıl olacağı bilmiyorum. TikTok belirleyecek.
Hocam TikTok'u da kapatacaklarmış bu arada, gördünüz mü? O kadar konuştuk, siz övdünüz TikTok'u. Devlet karşı çıkıyor.
TikTok toplumda gelişmenin diğer adıdır.
Yani.
Ya bak şimdi bunlar bu şeye benziyor. Bak biz bunu 1988'de şey çıktı. Cem Uzan Star TV'yi kurdu, tamam mı? Özel, ilk özel televizyon. Biz inanamadık TRT'nin dışında bir televizyon olacağına falan. Oldu. Sonra abi Türkiye ayaklandı. Burada akşam gece 12'den sonra falan erotik filmler koyuyordu falan. Bütün o zaman belli tam muhafazakar toplum. Gene muhafazakar. Aynı toplum. Böyle bir ciddi bir kamuoyu oluştu. Vay ahlakımızı bozacaksınız falan filan. Özal da şeydi o zaman başbakandı. Dedi ki ya çevir kanalı, seyretmek zorunda değilsin dedi, tamam mı? Yani böyle yasaklamalar falan filan o kadar şeydir ki toplumun saçma saçma geri şeyler yani. Ama bunların önünde duramazlar, ben sana söyleyeyim. Yasaklamalar falan. Gelişimin önünde kimse duramadı. İnsanlık tarihinde kimse duramadı, duramaz. Ahlaksız şeyler varmış kardeşim. Bu özgür bir toplum yaratırsın. Bu özgürlük bazı ahlak dışı şeylerde legal olmak koşuluyla ama ortaya çıkarır, tamam mı? bu da bunun bedelidir. Özgürlüğün bir bedeli vardır. Ortaya çıkan kötü ürünler vardır. Hmm. O kötü ürünlere razı olmazsan iyi ürünler de çıkmaz. Bunu anlamıyorlar.
Ya zaten bir de şey de var hocam. Biz hep başka şeylerde de konuştuk galiba da. Bir şey zaten yasaklandığında balon gibi. Kapatırsın ucunu, o şişer şişer şişer, sonra patlar. Yani günümüzdeki bütün şeyi en başında da konuştuk zaten. Darbe olduğu için olay buraya geldi ya.
Abi. Mesela bir gün devlet, şu devlet o kadar istiyorum ki benim kitabımı yasaklasa ve bunu ilan etse. O devlete kurban olurum yani. Yapmıyor ama.
Evet. Ya güya kavgam kitabı yasak ama her gencin elinde görüyordum ben.
Tabii ya. Neyi yasaklarsan o patlar.
Hocam o zaman temenni mi edelim? Yasaklasınlar sizin kitabı. Bir propaganda yapalım.
Tabii abi bak Allah. Bak şunu anlamıyorlar. Allah dedi ki Adem'e, bu ağaca yaklaşma. Bu cennette istediğin gibi yes ama şu meyveye dokunma. Adem ne yaptı?
Hemen arkaya dönünce.
Meyveyi yedi. Abi insanın hamurunda var bunu ya. Bunu diyemezsin yani. Yasak, bu yasak dediğin an bitti, o patlar.
Maalesef öyle. Ya insan yapası yoksa da aklına geliyor. Ya o yüzden devlet erkanından biriler dinliyorsa, birileri dinliyorsa lütfen TikTok'umuza dokunmayın. Ben kullanmıyorum ama.
TikTok'a katılmıyorum ama TikTok'un özgürlüğü için canımı bile verebilirim diyen Voltaire'e kulak verin.
Ya ama gerçekten öyle. Toplumda da bir de o da var. Yani şimdi TikTok'u tamam cringe bulabilirsin ama ya sonuç olarak bir şey özgürlüğü kısıtlanıyorsa her yerde de savunmak zorundasın. Türkiye'de gerçekten insanların kafası karışık. Tamam yani orada gidip bazısı memesini açıyor diye niye herkesi şey yapıyorsun? Yani o memesini açan her yerde açıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum.
Yani o memesini açan hafif bile kalıyor. Öyle şeyler var ki ya ülkede ya. Sonuçta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu TikTok'lar falan filan neyse diyeceğimi unuttum, boşver. Yani bence konu anlaşıldı yani.
Evet hocam, çok da uzatmayalım.
Çok uzatmayalım.
Çok teşekkür ediyorum bu yani. Kıymetli sohbet için. Çok da eğlenceli oldu. Gelecek bölümlerde o zaman görüşmek dileğiyle diyorum.
Görüşürüz. Peki teşekkür ederim ben de ki tekrar davet ettiğin için Serkan, Mertcan, çok teşekkürler. Dinleyicilerine de saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere diyorum.
Çok sağ olun hocam. Görüşmek dileğiyle.